Jack London. Sarı Bandana. Seslendiren Akın Altan.
Sana emir falan vermek istemiyorum ama, dedi Charlie, son bir baskına daha katılmana karşıyım. Zor durumlarda zor adamlarla uğraşarak bugüne kadar zarar görmeden gelmeyi başardın. Son anda başına bir şey gelmesini istemiyorum.
Ama son bir baskına katılmadan son vermem mümkün değil ki, dedim. Bildiğin gibi, her şeyin bir sonu olmalı.
Doğru söylüyorsun. Ama Demetrius Kontos'un yakalanmasını neden bir son saymıyorsun? İyice bir ıslanmanın haricinde, sağlam ve sağlıklı bir şekilde kurtardın kendini. Hem
sesi boğuklaştı ve bir an konuşamadı. Hem sana bir şey olursa, kendimi asla affetmem.
Charlie'nin benim için korkmasına bir an için güldükten sonra, duygu yüklü sesinden etkilendim ve bir önceki baskını bir son olarak kabul ettiğimi söyledim. 2 yıl boyunca birlikte olmuştuk. Artık geri dönüp eğitimimi tamamlamak için balık devriyesini bırakıyordum. 4 yıllık lise öğrenimim boyunca bana yetecek kadar para kazanıp biriktirmiştim. Dönemin başlamasına daha birkaç ay vardı. Ama giriş sınavlarına çok iyi hazırlanmayı planlıyordum. Eşyalarım bir sandığın içine toplanmıştı. Oakland'a giden tren için biletimi almaya hazırlandığım sırada, Neil Partington Benicia'ya geldi. Rengi'nin Lower Bay'deki bir iş için hemen yola çıkması gerektiğini, teknenin adı Rengi, doğruca Oakland'a gitmeyi planladığını söyledi. Evi orada olduğundan ve eğitimim boyunca onlarla birlikte kalacağından, sandığımı güverteye taşıyıp tekneye binmemem için herhangi bir neden göremediğini söyledi. Saat öğleden sonrayı biraz açtığında, Rengi'nin ana yelkenini açıp yola çıktık. Mevsim, güvenilmez sonbahar mevsimiydi. Tüm yaz boyunca sürekli esen deniz meltemi tükenmiş, yerini değişken rüzgarlara ve kasvetli gökyüzüne bırakmıştı. Bu, herhangi bir yere varış saatini ayarlamada epey sorun çıkarıyordu. San Pablo koyuna yaklaştığımızda büyük bir sis duvarı bizi karşıladı. Birkaç dakika içinde, Rengi'yi nemli bir belirsizliğin içinde körlemesine ilerlemeye koyuldu. Sisin içine girdikten birkaç saat sonra, Neil Partington,
''Sanki dağılıyormuş gibi görünüyor.'' dedi. ''Sence neredeyiz Charlie?''
Bir an için düşünen Charlie,
''Dalgalar bizi rotamızdan biraz saptırdı ama,''
dedi,
''siz şimdi kalkacak olsa, ki eninde sonunda kalkacak, McNear'ın iskelesine yarım millik bir mesafede olduğumuzu görürsün.''
Dikkatle sisin içinde bir şeyler görmeye çabaladığımız sırada, Rengi'yi gürültüyle bir şeye çarptı, çarptığı gibi de durdu. Öne doğru koştuğumuzda, cıvadra direğinin kısa ve bodur başka bir direğin donanımına dolaştığını gördük. Baş taraftan, demirde yatan bir Çinli, tekneye çarpmıştı. Ön tarafa vardığımızda, gözleri mahmur 5 Çinlinin kameradan koşuşarak dışarı çıkmaya çalıştığını gördük. En önde iri, kaslı, çiçek bozuğu yüzü ve kafasına doladığı sarı bandanasıyla hemen göze çarpan bir adam geliyordu. Sarı bandanaydı bu. Geçen yıl yasa dışı karides avcılığından tutuklamış olduğumuz, Rengi'yi neredeyse batıracak olan Çinli. Şimdi de gemicilik kurallarını hiçe sayarak az kalsın yine aynı şeye neden olacaktı.
''Serbest geçişe açık bu yerde. Düdük bile çalmadan ne diye demirliyorsun sen?''
diye sordu Charlie ters ters.
''Neden mi demirliyor?'' diye sakince söze girdi Neil. ''Şuraya baksanıza. Neden demirlediği apaçık ortada.'' Neil'in parmağıyla işaret ettiği yöne baktığımızda, teknenin ortasının daha yeni yakalanmış karideslerle yarı yarıya dolu olduğunu gördük. Daha yakından baktığımızdaysa, karideslerin arasında boyları 2 santimden başlayan, irili ufaklı bir sürü küçük balığı fark ettik. Sarı bandana, medle birlikte yükselen sularla tuzağını boşaltmıştı. Şimdi büyük bir cüretle, sisin sağladığı avantajı da kullanarak, tuzaklarını yukarı çekmek için suların çekilmesini bekliyordu.
Bunun
dedi Neil kelimeleri bulmakta zorlanırcasına.
Balık devriyesi olarak edindiğim çeşitli ve engin tecrübelerin arasında en kolay baskın olduğunu itiraf etmeliyim.
Sonra da, ''Bunları ne yapıyoruz Charlie?'' diye sordu. Charlie'nin cevabı,
''Tabii ki San Rafael'e götüreceğiz.''
oldu. Sonra bana döndü.
''Evlat,''
dedi,
''sen burada kal. Çekme ağlatını atacağım şimdi. Rüzgar bizi hayal kırıklığına uğratmazsa, sular iyice çekilmeden körfezi geçer, San Rafael'de geceleriz. Yarın öğle saatlerinde Oakland'a varırız.''
Karar verildikten sonra Charlie ve Neil, rengeyine geri döndüler. Benim olduğum Çinli tekne yedeklerinde yola koyuldular. Kış tarafa geçip tekneyi idare etmeye başladım. Antika denilebilecek bir dümen yekesi ve içinden suların geçtiği, elmas şeklinde delikleri olan bir dümen tertibatı vardı. Sisin son perdesi de kalktığında, Charlie'nin, McNair iskelesinin yarım mil kadar açığında olduğumuz tahmininin doğru olduğunu gördüm. Batı sahilini takip ederek, San Pedro koyunu, Çinli karides köylerinin bizi rahatça görebilecekleri bir mesafeden döndük. Köylüler, işlerinden birine ait bir teknenin o meşhur balık devriyesi teknesinin yedeğinde gittiğini görünce, büyük bir velvele kopardılar. Karadan esen rüzgar kararsız ve hafifti. Biraz daha kuvvetlenmesi lehimize olurdu. Tutuklularımızı yetkili kişilere teslim etmemiz gereken kasabaya ulaşmak için San Rafael koyunu aşmamız gerekiyordu. Bu koy, sular çekilirken geçilmesi güç olan, çekildikten sonraysa imkansız hale gelen geniş bir çamurlu araziden oluşuyordu. Sular zaten yarı yarıya çekilmiş olduğundan acele etmemiz gerekiyordu. Rengeyi'nin yol alması, yedeğinde ağır ağır ilerleyen ve kütlesi yüzünden hızlanmasına engel olan tekne yüzünden zorlaşıyordu. Sonunda dayanamayan Charlie,
''Şu amelelere yelkeni açmalarını söyle!''
diye seslendi bana.
''Geceyi çamur yataklarında geçirmek istemiyoruz.''
Emiri sarı bandanaya ilettim. O da ağzının içinde gebeleyerek boğuk bir sesle adamlarına iletti. Çok kötü üşütmüştü. Sık sık bedenini sarsan öksürük nöbetlerine kapılıyor, kan çanağına dönmüş gözlerini zorlukla açık tutuyordu. Bu hali olduğundan da korkunç görünmesine neden oluyordu. O kötü bakışlarını suratıma diktiğinde, elimde olmadan titriyor, geçen seferki tutuklanmasını düşünmeden edemiyordum. Adamları somurtarak kandili sağlatlarına asıldılar. O acayip, kahverengi boyalı, üç köşeli Latin yelken, gökyüzüne yükseldi. Rüzgarla seyretmeye başladık. Sarı bandana, ıskot ağlatını gerdiğinde tekne ileri doğru atıldı ve çekme ağlatı boşa çıktı. Rengeyi hızla gidiyordu gitmesine ama bulunduğum tekne onu geçmeye başladı. Rengeyine bindirmemek için dümeni rüzgara doğru kırmak zorunda kaldım. Teknenin hızı giderek artıyordu. Birkaç dakika içinde rüzgar üstü tarafında olan rengeyi ile aynı hizaya gelmiştik. Dik açı oluşturan çekme halatı iyice gerginleşti ve durum komik bir hal aldı.
''Halatı çözün!''
diye bağırdım rengeyindekilere. Charlie tereddüt etti.
''Sorun değil!''
diye seslendim.
''Bir şey olmaz. Rotadan ayrılmadan doğruca koya gideceğim. Zaten siz de San Rafael'e kadar arkamda olacaksınız.''
Sözümü dinleyen Charlie halatı attı. Sarı bandana, adamlardan birini halatı güverteye çekmeye gönderdi. Kararmaya başlayan havada San Rafael koyu girişini hayal meyal seçebiliyordum. Koya girdikten sonra neredeyse sahili bile göremez oldum. Rengeyi tamı tamına 5 dakika kadar gerimizdeydi. Dar ve dönemeçli kanalı hızla geçmeye koyulduğumuzda daha da gerimizde kaldı. Charlie peşimizdeyken 5 esirimden korkmamı gerektirecek bir şey yoktu. Ancak çöken karanlıkla birlikte onları göz hapsinde tutmam zorlaşmıştı. Ve arka cebimdeki tabancayı, lazım olur da kolay ulaşırım diye ceketimin yan cebine aldım. Korktuğum sarı bandanaydı. O da bunu biliyordu. Daha sonra gelişen olaylara bakıldığında bu korkumu çok iyi kullandığı görülebilir. Teknenin rüzgar tarafında, benden 1-2 metre ötede durmasına rağmen onu zor seçebiliyordum. Dikkatlice baktığımda
yavaş ama çok yavaş bir şekilde bana doğru yaklaştığına emin oldum. Pür dikkat izliyordum. Sol elimde dümen yekesini tutmayı sürdürürken, diğerini cebime soktum ve silahı kavradım. Bana doğru birkaç santim süründüğünü gördüm. Tam geri çekilmesini söylemeye hazırlanırken, rüzgar tarafında bir yerden bir şey sıçrayarak kuvvetle üzerime atıldı. Tayfalardan biriydi. Cebimdeki silahı çıkarmama engel olmak için kolumu yere çivilemişti. Diğer eliyle de bağırmayayım diye ağzımı kapatıyordu. Boğuşarak elimi ya da ağzımı kurtarmam işten bile değildi. Ama sarı bandana bir anda üzerime çöküverdi. Teknenin dibinde ellerim ve bacaklarım sıkıca bağlanır ve ağzım sonradan pamuklu bir gömlek olduğunu anladığım bir bezle tıkanırken boşu boşuna debelenip durdum. Bağlama işi bittiğinde beni yere yatırdılar. Sarı bandana fısıldayarak emirlerini verirken hemen dümenin başına geçti. O anda bulunduğumuz yere ve gökteki yıldızların arasında koyu bir leke gibi görünen yelkenin yön değiştirmesine bakarak San Rafael koyuna akan küçük bir bataklığın girişine doğru gittiğimizi anladım. Birkaç dakika içerisinde kıyıya yanaştık. Yelken sessizce indirildi. Çinlilerden çıt çıkmıyordu. Sarı bandana gelip yanıma oturdu. Kulak tırmalayan hırıltılı öksürüğünü tutmaya çalıştığını hissediyordum. 7-8 dakika kadar sonra rengeyi bataklığın ağzını geçip giderken Charlie'nin konuştuğunu duydum.
Neyle?
Çocuğun kazasız belasız balık devriyesinden ayrılması beni nasıl rahatlattı anlatamam,
diyordu. Çok net duyabildiğim bir sesle.
Neil, anlayamadığım bir şeyler söyledikten sonra Charlie,
delikanlı havayı çok iyi kokluyor. Eğer liseyi bitirdikten sonra gemicilik kursuna katılır ve açık denizlere çıkarsa, su üzerinde giden en iyi ve en büyük geminin kaptanı olmaması için bir neden göremiyorum,
diyordu.
Tüm bu sözler gururumu okşamıştı okşamasına ama kendi tutsakları tarafından eli kolu bağlanmış, ağzı tıkanmış bir halde öylece yatıyorken, hoş vaatlerde bulunan geleceğimi değerlendirebilecek durumda değildim.
Renge'yi geçip gittiğinde son ümidim de kayboldu. Artık neler olabileceğini tahmin bile edemiyordum. Çin ırkı benimkinden çok farklı bir ırktı. Bildiklerimden yola çıkarak hiç de dürüst olmadıklarını söyleyebilirdim. Birkaç dakika daha bekledikten sonra tayfalar Latin yelkenini açtılar. Sarı bandana, dümeni San Rafael koyunun çıkışına doğru kırdı. Koyu geçtikten sonra benim hakkımda olduğunu anladığım gürültülü bir tartışma başladı. Sarı bandana inatçı ve öfkeliydi ama diğer dördü de ona aynı öfkeyle karşı koyuyordu. İşimi bitirmekten yana olduğu çok açıktı. Oysa diğerleri başlarına açılabilecek belalardan korkuyorlardı. Kaderim ellerinde, ortada asılı dururken neler hissettiğim kolayca tahmin edilebilir. Tartışma sonunda kavgaya dönüştü ve sarı bandana bir anda dümeni bırakarak bana doğru atıldı. Diğer dördü de aynı hızla aramıza girdi ve dörde karşı bir, beceriksiz bir kavgaya tutuştular. Sonunda sarı bandana yenildi. Suratını asarak dümenin başına döndü. Bu arada diğerleri, düşüncesizce hareket ettiğinden dolayı onu şiddetle azarlıyorlardı. Az zaman sonra yelken indirildi. Tekne, küreklerin yardımıyla ilerlemeye başladı. Sonra, hafifçe yumuşak çamura oturduğumuzu fark ettim. Uzun çizmeler giymiş olan üç adam aşağı atladı. Diğer ikisi beni küpeşteden onlara doğru uzattı. Bacaklarımda sarı bandana, omuzlarımda diğer ikisi bata çıka çamurun içinde ilerlemeye başladılar. Bir süre bu şekilde yol aldıktan sonra ayaklarının daha sağlam bir zemine bastığını hissettim ve beni bir kumsala taşıdıklarını anladım. Bu kumsalın bulunduğu yer hakkında hiç şüphem yoktu. Marin adalarından biri olmalıydı bu. Marin kasabası kıyılarının açığındaki bir grup kayalık adacıklardan biri. Medin, en son ulaştığı yeri gösteren sıkı kumlu araziye geldiklerinde beni hiç de nazik sayılmayacak bir şekilde yere attılar. Sarı bandana, kaburgalarımı haince tekmeledikten sonra üçü birden geldiğimiz yöne doğru uzaklaştılar. Bir an sonra yelkenin açıldığını
ve gerilen ıskot ağlatıyla rüzgarda salınmaya başladığını duydum. Sonra sessizlik geldi ve ben bir başıma öylece kala kaldım. Aklı başında olan bir insanın yapacağı gibi debelenip kıvranmama rağmen düğümler ilk atıldıkları gibi sıkıydı. Ama debelendiğim sırada bir yatçı grubunun piknik kalıntıları olduğu açıkça belli bir deniz tarağı yığınına rastladım. Aklıma bir fikir geldi. Ellerim arkadan bağlanmıştı. Ellerimle yakaladığım bir kabuğu tutarak yuvarlana yuvarlana kumsala, kayalıkların olduğunu bildiğim yere gittim. Bir yandan yuvarlanır, diğer yandan aranırken sonunda kabuğu sıkıştırabileceğim darlıkta bir yarık buldum. Tarağın ucu keskindi ve bileklerimi saran ipi bu keskin uca sürterek kesmeye çalıştım. Ama ucu çok narindi. Çok fazla zorladığımdan kırıldı. Sonra yine yuvarlanarak kabuk yığınının yanına döndüm. İki elimle taşıyabildiğim kadarını yüklenip geri döndüm. Epey bir kabuk parçaladım. Birçok kez elimi kestim. Bacaklarıma çarpık durmaktan, çok çaba sarf etmekten kramplar girdi. Kramplardan dolayı dinlenmeye koyulduğumda çok tanıdık bir
"Hey!"
sesi suyun üzerinden aktı gitti. Beni arayan Charlie'nin sesiydi bu. Ağzımdaki tıkaç cevap vermemi engelliyordu. O adanın yanından geçip giderken çaresizlikten çılgına dönmeme rağmen orada öylece yatmaktan başka bir şey yapamadım. Kesme işine geri döndüm. Yaklaşık yarım saat uğraştıktan sonra ipi kesmeyi başardım. Gerisi kolaydı. Ellerimi kurtardıktan sonra ayaklarımı çözmek, ağzımdaki bez parçasını çıkarmak sadece birkaç dakikamı aldı. Adanın, belki de ana karanın bir parçası olmadığına emin olmak için etrafını dolandım. Gerçekten de kumluk bir kumsalı olan, çamurlu araziyle çevrili, Marin grubuna ait bir adaydı. Gün doğumunu beklemekten ve vücut ısımı korumaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. Kaliforniya için soğuk sayılabilecek, insanın içine işleyen bir rüzgar vardı. Kan dolaşımımı hızlandırmak için adanın etrafında 10-15 tur attım. Bir o kadar kayalıkların tepesine tırmanıp indim. Bütün bunların bana, daha sonra göreceğim gibi, vücut ısımı korumanın da ötesinde yardımı dokundu. Bir ara kumda yuvarlanıp dururken ceplerimden bir şeylerin düşüp düşmediğini düşündüm. Baktığımda silahımla cep bıçağımın olmadığını fark ettim. Silahı sarı bandana almıştı ama bıçağı kumlarda debelenirken düşürmüştüm. Bıçağımı aradığım sırada kulağıma ıskarmos sesleri geldi. Aklıma ilk gelen tabii ki Charlie oldu ama sonra düşününce Charlie'nin kürek çekmekle kalmayıp sesleneceği de geldi. Birden tehlikede olduğumu hissettim. Marin adaları ıssız yerlerdir. Gece yarılarında buraları ziyaret eden kimse bulmak neredeyse imkansızdır. Iskarmozların çıkardığı ses daha da belirginleşti. Kuma çömelerek pür dikkat dinlemeye başladım. Küreklerin hızla çekilmesinden küçük bir sandal olduğunu anladığım tekne, kumsalın 50 yarda kadar yukarısındaki çamura yanaşıyordu. Kulak tırmalayıcı o hırıltılı öksürüğü duyduğumda kalbim duracak gibi oldu. Gelen sarı bandanaydı. Yoldaşlarının ihtiyatlı davranma sevdası yüzünden intikamını alamamaya dayanamamış, köyünden gizlice ayrılarak tek başına geri dönmüştü. Hızlı bir şekilde düşünmeye başladım. Silahsız ve çaresiz, küçücük bir adadaydım ve kendisinden korkmak için pek çok nedenimin olduğu sarı benizli bir barbar peşimdeydi. O anda her yerin adadan daha güvenli olacağını kavradım. Adam çamurun içinde bata çıka kıyıya doğru yürümeye başladığında ben de beni çıkarmak için izledikleri yolu takip ederek bata çıka çamurların içine doğru ilerlemeye başladım. Sıkı sıkı bağlanmış bir halde yatıyor olduğuma inanan sarı bandana düşünmeden, dikkatsizce, epey gürültülü bir şekilde kıyıya çıktı. Gürültü çıkarmasının bana çok yardımı oldu. O kumsala çıktığında ben çamurun içinde 10-15 metre kadar ilerlemiştim. Çamurun içine uzandım. Çamur soğuk, yapış yapıştı ve titrememe yol açtı. Ama ayağa kalkarak o keskin gözleriyle
nerede olduğumu anlaması riskini göze alamazdım. Kumsalda doğruca beni yatırdığı yere yöneldi. Bir an için, beni bulamadığı zaman yüzünde belirecek ifadeyi görememenin hayal kırıklığını yaşadım. Sonraki hareketlerini, loş yıldızların altında onu zar zor görebildiğim için sadece durumun gerçekliklerinden yola çıkarak tahmin edebilirim. Ama yaptığı ilk şeyin adanın çevresini dolaşarak başka bir teknenin yanaşıp yanaşmadığını kontrol etmek olduğuna eminim. Bunu çamurdaki izlerden kolaylıkla anlayabilirdi. Adaya yanaşan bir tekne tarafından kurtarılmadığıma emin olduktan sonra bana ne olmuş olabileceğini bulmaya çalışacaktı. Deniz tarağı kabuklarının yanından başlayarak yaktığı kibritlerle kumdaki izlerimi incelemeye başladı. Ayak izlerimin çokluğu kafasını karıştırmıştı. Sonunda çamurun içinde olabileceğim aklına gelmiş olmalı ki bulunduğum yere doğru 1-2 metre ilerledi. Eğilerek bataklığın karanlık yüzeyini uzun uzun dikkatle inceledi. Aramızdaki mesafe 4-5 metreydi. Bir kibrit yakacak olsa beni mutlaka görecekti. Aklıma sarı bandananın sandalına doğru gidip kaçma fikri düştüğünde sanki aynı şeyi düşünmüş gibi geri döndü ve sandalın güvende olduğunu anlamak için çamurun içinde çevresini dolandı. Bataklıkta bir yerde saklandığından emin olduğunu biliyordum. Ama gecenin karanlığında çamur denizinde gizlenen bir çocuğu aramak samanlıkta iğne aramaya benziyordu. Bu yüzden denemedi bile. En sonunda sandala doğru gitti, küreklere asılarak yola koyuldu. Duyduğum rahatlama müthişti. Hemen kumsala doğru emeklemeye başladım. Ama aklıma gelen bir düşünceyle olduğum yerde kaldım. Ya gitmesi kandırmacadan başka bir şey değilse? Ya sadece karaya çıkmam için beni kandırmaya çalışıyorsa? Düşündükçe, küreklere asılırken gereğinden fazla gürültü çıkardığına emin oldum. Bu yüzden titreyerek çamurun içinde yatmaya devam ettim. Titremekten boyun ve omuz kaslarım ağrıyor, bu ağrı canımı soğuk kadar acıtıyordu. Bu kötü durumda kalmayı sürdürebilmek için kalan bütün irademi kullanıyordum. Kullandığım iyi oldu aslında. Çünkü yaklaşık bir saat kadar sonra kumsalda bir şeyin hareket ettiğini gördüm. Dikkatle izliyordum ama ödülü alan, artık aşina, kulak tırmalayıcı hırıltılı sesi duyan kulaklarım oldu. Sarı bandana gizlice geri dönmüş, adanın arkasına çıkmış, kumsala döneceğimi düşünerek bana sürpriz yapmaya gelmişti. O dakikayı izleyen saatler boyunca gölgesini görmesem de adaya dönmeye korktum. Diğer yandan maruz kaldığım durumdan da aynı derecede korkuyordum. Bir insanın bu kadar acıya dayanabileceğini hayal bile edemezdim. Met suları epeydir yükselmeye başlamıştı. Beni yavaş yavaş kumsala doğru atıyordu. Met sabah 3 sularında geldi ve ben diriden çok ölü bir durumda, sarı bandana üzerime çullanacak olsa karşı koyamayacak bir çaresizlikle kendimi kumsala attım. Ama sarı bandanadan eser yoktu. Anlaşılan benden ümidi kesmiş, San Pedro burnuna geri dönmüştü. Buna rağmen oldukça kötü ve tehlikeli bir durumdaydım. Yürümeyi bırakın, ayakta bile duramıyordum. Yapış yapış çamurlu giysilerim üzerime buzdan bir deri gibi yapışmıştı. Durmak bilmeyen bir acı içinde, tıpkı bir salyangoz gibi, kumsalda bir aşağı bir yukarı sürünmekten başka yapacak bir şey yoktu. Bunu elimden geldiğince sürdürmeye çalıştım. Ama doğu, şafağın ilk ışıklarıyla aydınlanmaya başladığında teslim oldum. Gökyüzü pembe kırmızı bir hal aldı. Ufukta yükselmeye başlayan altın çerçeveli güneş, beni çaresiz ve hareketsiz bir halde deniz tarağı kabukları arasında yatarken buldu. Sonra rüyada gibi, San Rafael koyundan, sabah rüzgarının hafif esintisiyle içeri giren rengeyiğinin yelkenini gördüm. Şimdi düşündüğümde, bir türlü dolduramadığım boşluklar var. Buna rağmen üç şeyi çok iyi hatırlıyorum. Rengeyiğinin ana yelkenini ilk görüşüm,
30-40 metre açıkta demirlemesi ve bir sandalın tekneden ayrılması. Sonra kabindeki sobanın gürüldeyerek yanması. Charlie'nin hoyratça ovuşturduğu açıktaki omuzların ve göğsün dışında gövdemin battaniyelere sarmalanmış olması ve Neil Partington'ın ağzıma boşalttığı kahveden boğazımın yanması. Oakland'a vardığımızda her zamanki kadar sağlıklı ve güçlüydüm. Ama Charlie ile Neil hala zatüre olmamdan korkuyorlardı. Ve Bayan Partington, okulumun ilk 6 ayı boyunca olası verem belirtilerini görebilmek için gözünü üzerimden ayırmadı. Zaman uçup gidiyor. 16 yaşında balık devriyesi olduğum zamanlar sanki hala dün gibi. Ama daha bu sabah, bana yakışır bir deniz yolculuğundan sonra, 3 direkli bir geminin, Harvester'ın kaptanı olarak Çin'den yeni döndüm. Ve yarın sabah Oakland'a giderek Neil Partington'ı, eşini ve aileyi ziyarete koşacağımı ve daha sonra Charlie Logan'la eski günlerden bahsetmek için Benicia'ya gideceğimi biliyorum. Aslında düşündüm de Benicia'ya gitmeyeceğim. Kısa bir süre içinde gerçekleşecek olan bir evliliğin baş kahramanlarından biriyim. Diğerinin adı Alice Partington ve Charlie sadıcım olmaya söz verdiğine göre, Oakland'a kendisi gelmek zorunda. Son.